Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Osmanlı sisteminin, Osmanlı yönetim sisteminin aslına bakarsanız biraz da vatandaşlar arasında ki eşitliği sağlayan sistemi gibi geliyor bana. Çok eleştiriliyor ama devşirme sistemi. Herkese isterse eğer yeteneği varsa tecrübe kazandırabilecek bir sistem, eğitim verebilecek bir sistem. Üstelik de bakıyorsunuz sıradan bir köylü çocuğunun sadrazamlığa kadar yükselebilmesinin yolunu açıyor. Bu sistemi geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Bu hafta biraz bu sistemin Osmanlı'ya katkılarını, bu coğrafyaya katkılarını, sosyal olarak da katkıları var çünkü. Bunu ve sistemin yetiştirdiği ünlü isimleri konuşalım.
Şimdi efendim Osmanlı Devleti'nin neden büyük bir imparatorluk olduğu, Roma İmparatorluğu gibi tarihe ismini yazdırdığı, 600 sene ayakta kaldığı ve onun üzerindeki mirası bile hala bugün insanların yiye yiye bitiremediklerini insanlar konuşuyorlar ve merak ediyorlar. Osmanlı Devleti'ni bu hale getiren prensipler nedir? Evet, Osmanlı Devleti'nin siyasi şartlar o an Anadolu'nun ve Orta Doğu coğrafyasının Moğol silahı sebebiyle kargaşa altında olması, Osmanlı Devleti'ni kuran hanedanın deha derecesinde yüksek meziyette şahsiyetler yetiştirmesi, bunlar hepsi birer tabii ki sebep. Bu sebeplerden bir tanesi ki böyle birkaç sistem halinde sebep ileri sürerler, devşirme sistemidir. Şimdi bir kere Osmanlı Devleti bir imparatorluk. Biz imparatorluk dendiği zaman hemen başta bir hükümdar. Hükümdarın altında asiller sınıfı. Bu asiller hem arazi vesilesiyle ekonomiyi ellerinde tutarlar. Çünkü geniş arazileri vardır. Ve bu arazilerde yaşayan köylüler onların toprak kölesi olduğu için sosyal hayatı kontrol altında tutarlar. Ve aynı zamanda da bunlar siyasi hayatta söz sahibidirler. Çünkü Avrupa'da feodalite sebebiyle bu asillerin kendi orduları vardır, paraları vardır. İcabında kralları tahta çıkarırlar, kralları tahttan indirirler. Krallar da bunlardan çekinir. Bu soylu sınıfın varlığı tabii ki Avrupa'ya bazı katkılar getirmiştir. Bunlardan bir tanesi demokrasi ve insan hakları. Bu soyluların krallarla mücadelesi neticesinde ortaya çıkmıştır. Parlamento, kanunsuz vergi olmaz, kanunsuz tevkif tutuklama olmaz prensipleri. İkincisi, bunlar estetik zevklere sahip oldukları için sanat, şiir, edebiyat bunların himayesinde inkişaf etmiştir. Ama bunun dışında tabii Avrupa'ya ciddi dezavantajlar da getirmiştir bu soylular sınıfı. Eşitsizlik, cemiyetteki sosyal eşitsizlik Avrupa'da ciddi problemler meydana getirmiş. İşte nasyonel sosyalizmin yükselişi, komünizmin varlığı, Avrupa'daki ihtilaller, sömürgecilik hepsi biraz da bu sınıf farklılaşmasına istinad ediyor. Gelelim Osmanlı İmparatorluğu'na. Hı hı. Osmanlı İmparatorluğu da aynı devirde bir başka imparatorluk. Fakat sosyal ve siyasi sistemi diğer imparatorluklardan tamamen farklı. Evet, burada da bir hükümdar var. Aynı sıfatta bir hükümdar var. Ama bu hükümdarın elbette ki salahiyetleri Avrupa'daki hükümdarlar kadar geniş değil. Çünkü onu kendi dışında konmuş olan bir hukuk sistemi takip ediyor, kayıtlandırıyor, sınırlandırıyor. Avrupa'da ise monarklar ancak bir takım geleneklerle kendilerini mahdut hissederler. Bunun dışında dilediklerini kanunu çıkarıp kaldırmak ve istediklerini yapma hakkına sahiptirler. Hı hı. Bir kere bu bakımdan bir fark var. Yani Osmanlı padişahı astı kestiği kestik. İki dudağı arasından çıkan kanun bir hükümdar değil.
İnsan hakları açısından bakıldığında da aslında evet, çok eleştirilen Osmanlı İmparatorluğu'nun döneminde çok daha ileride olduğunu
efendim,
söylemek
şimdi bunu
mümkün.
Eleştirenler maalesef bizdekiler. Ecnebi yazarlar, seyyahlar veya oryantalistlerin biraz insaflı olanları diyor ki bu sistem aslında Osmanlı Devleti'nin hem tebaanın, halkın hem de ecnebilerin yani hakim usulden olmayanların, gayrimüslimlerin hem de yabancıların, Avrupa'dan gelenlerin bir teminatıdır. Hükümdarın her dediği kanun değildir. Onları koruyan başka bir kanun vardır. Şer'i hukuk vardır. Hı hı. Hükümdar bile bunu değiştiremez. İşte bu diyor. Gerek ecnebilerin, yabancıların, gerek gayrimüslim vatandaşların, gerekse tebaanın bir teminatıdır, emniyetidir. Bu bakımdan Osmanlı Devleti'nde tebaa Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, ecnebi olsun, yerli olsun teminat altındadır.
Böyle çok menkıbe anlatılıyor
evet,
zaten.
Osmanlı Devleti'nde diken üzerinde oturanlar, Demokles'in kılıcı altında duranlar idareci sınıftır. Onlar en ufak bir hatalarında çok ciddi bir takım müeyyidelerle karşılaşırlar. Bunu da külfet, nimet karşılığıdır diye izah ediliyor. Osmanlı Devleti'ndeki idareciler gerek servet, gerek kudret bakımından padişaha yakındırlar. Bir vali bulunduğu yerde padişahtır. Bir vezir padişahın eşidir. Hatta onun namını devleti o idare eder. Ama yaptığı en ufak bir hata ağır neticeler doğurur. Halk için öyle değil. Halkta böyle bir şey. Halk normal kanunlara tabidir.
Evet. Evet. Yaptığının karşılığı evet, belli. Ama
işte bu çok kişiyi yanıltıyor. Osmanlı Devleti'nde herkesin kellesi padişah öyle değil tabii ki. Bunu ama dediğim gibi Avrupalı seyyahlar görmüş ve yazmışlar. Bu büyük bir teminattır. Hatta diyorlar ki şimdi bir kitap okuyorum. Emanuelidis'in bir Rum milletvekilinin İttihat ve Terakki devrinde gerek Müslümanlara gerek gayrimüslimlere yapılan eziyetleri anlatırken diyor ki İttihat ve Terakki diyor şer'i hukuku da askıya aldı. Şer'i hukuk diyor her ne kadar gayrimüslimin hoşuna gitmese de onlar için bir teminattı diyor. Şimdi artık onları teminat altında tutan hukuk askıya alındı diyor.
Tabii şer'i hukuka bağlı değil, Müslüman değil ama sonuçta şer'i hukuk Müslümanın da Müslüman olmayanın da bütün haklarını koruyan
yani
bir hukuk.
Yani Osmanlı Devleti'ndeki gayrimüslimlere gösterilen tolerans, tesamuh aslında bir tesamuh ve tolerans değil. İç hukuk düzenlemesidir. Kanun yani şeriat onu emrediyor.
Evet.
Yani bu padişahın bir atifeti
İstese
değil.
İstese de değiştirebileceği bir şey değil. Çünkü bu
Osmanlı cemiyetinin bir hususiyeti değil. Bu dinin İslam hukukundan geliyor. Yani istese onlar da vazgeçemezler. Yani gayrimüslimler de bu haklarından vazgeçemezler.
Yani ben Müslüman hatta geçen haftalarda evet. anlatmıştınız askerlikten muaf olmaları ve evet. Bir kısım vergi vermeleri evet. Sebebiyle özellikle Mısır'da toplu evet. Müslüman olanların Müslümanlıklarının kabul edilmemesi bile evet. gündeme gelmiş. Gördüğünüz gibi evet. demek ki bazen Osmanlı hükümeti Müslüman olmayanları evet. aldıkları vergi sebebiyle evet. tercih edebilecek duruma
tercih
geliyor.
Ama tabii elbette ki bir Osmanlı Devleti'nin bir İslam Devleti'nin nihai hedefi. Elbette. Herkesin Müslüman olması, İslamiyet'i işitmesi en azındandır. Ama neticede kimseyi zorla Müslüman yapmak yok. Çünkü şeriat, Kur'an-ı Kerim bunu yasak ediyor.
Evet.
Makbul değil.
Dolayısıyla herkesin uyduğu yer aslında Kur'an-ı Kerim olduğuna göre.
Evet. Yani böyle bir sistem var. Şimdi bu sistemde Osmanlı Devleti'ni güçlü yapan ne? Bir tane hükümdar var. Soylular sınıfı yok. Soylular sınıfının olmaması Osmanlı Hanedanı'nın şuurlu bir tercihidir.
Yani bir dezavantaj değildir. Bir eksiklik.
Mutlaka dezavantajları vardır ama şimdi biliyorsunuz bir iş yapacağınız zaman avantajlarını ve dezavantajlarını hesap edersiniz.
En basit bir T cetveli değil mi?
Evet, şirket hesabı gibidir. Hiçbir şey mutlak iyi, hiçbir şey mutlak kötü değildir. Hiçbir insan mutlak iyi veya mutlak kötü değildir. Kötülerde iyilikler, iyilerde kötülükler vardır. Osmanlılar'da bir karar alacağı zaman bunun avantajlarını ve dezavantajlarını düşünüyorlar elbette. Ve dezavantajı az, avantajı fazlaysa yapıyor ve illa aksi takdirde yapmıyor. Soylular sınıfının Osmanlı Devleti'nde müsamaha görmemesinin sebebi bir şuurlu tercihtir. Dezavantajları var mı? Var. Biraz evvel söylediğim gibi Osmanlı Devleti'nde hem keyfi idareye hem bilhassa sanat ve edebiyatın himayesinde soyluların mutlak bir yeri var. Ve Osmanlı nezaketi, Osmanlı terbiyesi soylular sınıfı olsaydı bugüne kolay, daha kolay intikal ederdi. Bu bir dezavantajdır. Ama Osmanlı avantajını daha büyük görmüş. Demiş ki soylular sınıfının varlığı bu çok kritik coğrafyada bizi rahatsız eder. Her soylu potansiyel bir idarecidir. Çünkü İslam amme hukuku buna müsait. Avrupa'da böyle değil. Avrupa'da bir kralın yerine kimse kral olmayı düşünmez. Akrabalığı yoksa. Osmanlı Devleti öyle değil. Yıktın mı yerine birisini getirirsin. Ben olayım. Ali Osman oluyor da Ali Mithat niye olmuyor demiş Mithat Paşa.
Hmm.
Ne farkı var? Şimdi bundan dolayı Osmanlı Hanedanı biliyor ki bu devletin birliği ve dirliği Osmanlı Hanedanı'yla kaimdir. Neden? Bunun tarihi sebepleri var. Karizma sebebidir bu. Şimdi başka birinin burada hak iddia etmesi kesin iç savaş sebebidir. İç savaşın da neticesini
biliyoruz.
Malum. Kazanan olmuyor yani. Kazanan olmuyor. Onun için soylular sınıfının teşekkülünü istememiş. Var soylular ne olacak? Anadolu beylikleri var. Dulkadiroğulları, Candaroğulları, Germiyanoğulları, Karamanoğulları, Akkoyunlar, Karakoyunlar, Ramazanoğulları bunlar Osmanlı hakimiyetine girdikleri zaman Kırım Hanları ne olmuş? Avrupa'da Bosna Kralı var, Arnavut Kralı var, Mora Despotu var. Bunlar ne o? Bunlar Osmanlı hizmetine girmişlerse Osmanlılar bunlara yüksek makamlar vermiş. Ama bulunduğu yerde değil. Farklı bir yerde.
Geçen haftalarda konuşmuştuk.
Avrupa, evet. Anadolu beylerini, Avrupa'daki beyleri Anadolu'ya getirerek, evet taltif etmiş onları. Siz beyani ailesinden, yani soylulardan geliyorsunuz ama size ben yüksek bir makam veriyorum. Çok da fazla yükseltmiyor. Belli bir yere kadar yükseltiyor. Yani onu onore ediyor ama bir güç olacak kadar değil.
Ve de saraydan uzak tutuyor.
Uzak tutuyor. Hı. Zamanla bunlar halka karışıyorlar. Anadolu'da böyle. Anadolu beyliklerinin soyundan gelen pek çok sıradan insanla ben tanıştım, tanıdım. Bunlar meme vardır. Zaman içinde halka karışmışlar. Sıradan insanlar olmuşlar.
Hak iddia edenler var mı şimdi bunlar arasında? Böyle bir parantez açayım.
Hayır, hak iddia eden yok da yani o soydan geldiğini bilen ve onu deklare edenler var tabii ki. Hı. Yani çeşitli vakıflar veya başka vesilelerle bunu sayı olarak bilenler var. Ama Candaroğulları'nın soyu bugüne kadar devam etti. Soyadı Candar, biliyoruz. Hı. İşte onlar Candaroğulları'nın soyundandır. Danışmentoğulları'nın soyu var malum, İsmail Hami Bey o ailedendi. Ama dediğim gibi bunlar sadece bir fantezi olarak biz o soydan geliyoruz diye iddia etmişler.
Soy ağacı
Kamil Paşa, Akkoyunlar soyundan geliyor. Soy ağacı şekilde, evet. Ama dediğim gibi çok fazla bunların güçlenmesini istememişler. Bunun neticesini sizin söylediğinize geliyorum. Peki soylular sınıfı yoksa Osmanlı Devleti'ndeki elitler kim? Şimdi dünyayı elitler idare eder. Elit ne demek? Bir cemiyette kültür, nesep, servet ve sosyal bakımdan önde olan, parlak olan, elegans olan kitleye elitler deniyor. Bunlar Avrupa'da umumiyetle soylular olmuştur. Şimdi de mesela Avrupa'nın her yerinde bir elit sınıf var. Artık soylular değil. Ama bu elit sınıfın soylulardan gelme bir takım prensipleri var. O sınıfa giren o prensipleri kabul ediyor. Margaret Thatcher bir bakkalın kızıydı. Alt sınıf bir burjuva. Ama uzun zaman İngiltere'de muvaffak bir başbakan oldu. Artık o başbakan olduğu zaman o İngiliz elitler sınıfındadır artık. Bir bakkalın kızı sıfatıyla değil. Hele ki bir muhafazakar, zaten halkçı kimliğini hiçbir zaman ön plana çıkarmaz. İşçi partili olsa belki. Aynı benzeri Osmanlı'da da var. Bu elitler sınıfı soylular değil. Bu elitler sınıfında kendine göre bir hayat tarzı var. Giyinme, kuşanma, oturma, kalkma, konuşma, evlilikler.
Bunu aslında kişilikleri değil, mevkileri gerektiriyor. Gereği.
O icap ettiriyor. Peki kim bu elit sınıf? İşte Osmanlı yapan bu elit sınıfın soylulardan teşekkül etmemesi. Bu elit sınıf Osmanlı Devleti'nde iki şarta sahip olanların ancak girebildiği bir sınıftır. Bir, liyakat. İki, talih. Bir kimse eğer...
Talih bir madde midir, bir
evet,
başlık
maddedir.
Mıdır?
Yani bir fantastik maddedir ama öyledir yani. Talih olmayan kimsenin liyakati olsa da tek başına yetmiyor.
Hani yıldızı parlayacak bir
şekilde. Yıldızının bir şekilde olacak. Parlaması lazım. Evet, talihi yaver, zaten öyle diyor. Yani liyakati olan ve talihi yaver giden şehzade padişah olur. Hı. Padişahlıkta bile böyle. Yani en büyük oğlan, ortanca, küçük, öyle bir şey yok Osmanlılarda. Evladımdan her kimesneye saltanat müyesser ola diyor Fatih Sultan Mehmet. Ne demek müyesser olmak? Nasip olmak. Hı hı. Nasip nasıl olur? Bir liyakat, iki talih.
Evet.
Cenab-ı Hak liyakati vardır, sebepleri yapışır. Talih de yaver giderse Cenab-ı bu sebeplerle insan yükselir.
Şehzadeler eşit mesafeleri
yollanıyor.
Sancağa çıkar.
Erken gelen padişah
Atatürk olmayan. Özlemeyen.
Evet, aynen öyle. Atatürk özlemeyen, bir yerde sel yüzünden kalmayan.
Evet.
Bunlar da, bu da talihtir. Evet. Bu da devlet adamları için de böyle. Yani Yusuf Paşa Dalmatya'nın Nadin kasabasında bir hancının çırağıydı. Oraya bir paşa gidecek de unuttum şimdi paşanın ismini. Atı, arabası çamura saplanacak da oradan geçen o çocuk bu atın kurtulmasına yardımcı olacak adamları toplayıp getirecek. Veziri oradan kurtaracak. Vezir sonra ileride bir hana yerleştiği zaman bu çocuğu arattıracak. Çocuğu yanına alıp Enderun'a götürecek. Bu çocuk Enderun'da yetişecek, Girit Fatih Yusuf Paşa olacak, Sultan İbrahim'in kızıyla evlenecek. Bu talih değil de nedir?
Evet,
evet, çocuğun bir liyakati var.
Anne babası bile hayal
küçücük
etmez
çocuk,
bir çocuk için.
Evet, küçücük çocuk bir hancının, muhtemelen anne baba da yoktu, bir hancının yanındaydı. Çünkü anne baba lafı yok, hancının karısı Mara yardımcı olmuş. Hatta kocasının partal kunduralarını vermiş, bir kocaman kundura. Ondan dolayı çocuğun ayakkabısı bile yok. Ama çocuk o kadar organizatör ki. Vezirin arabası çamura saplandı ama böyle mal gibi bakmıyor. Hemen onu kurtaracak adamları organize ediyor, veziri kurtarıyor. İşte bu liyakat. Ama orada onun olması, vezir geçerken, bu da bir şans meselesidir. Evet. Şimdi bu elit sınıfı bunlar teşkil ediyor. Kim bunlar? Şimdi bu burada dursun, ikinci bir husus. Osmanlı Devleti'nde liyakati olan herkes yükselebilir. Osmanlı Devleti'nin nüfusunun yarısı Müslümanlardan, geri kalan yarısı gayrimüslimlerden teşekkül ediyor. Hatta çok zaman bu gayrimüslimlerin sayısı fazladır Müslümanlardan. Türkler Müslümanlar içinde kalabalık ama yine de ırklar içinde ekseriyeti teşkil etmezler. Yani %50'si diyelim Müslüman olsa, bu %50'nin %30'u belki Türktür. Araplar, Çerkezler, Boşnaklılar bu nüfusu teşkil ediyorlar içinde. Şimdi her Türk veya her Müslüman medrese okuyarak yükselebilir. İşte liyakat burada devreye giriyor. Sübyan Mektebi'ni bitiren bir çocuk eğer zeki ve kabiliyetliyse medresede okur. Medrese fix tahsildir şimdiki gibi. Bunun ortası, lisesi, üniversitesi var. Hatta yüksek lisansüstü tedrisat yapan Süleymaniye Medresesi var. Buraya gider ve buradan bir devlet adamı olarak kadı, müftü, efendim vezir, katip olarak yetişir. Ya ilim adamı olarak, akademisyen olarak yetişir. Bu imkan var. Gayrimüslimler için böyle bir imkan yok. Çünkü gayrimüslimler zaten hakim teba değil, hakim vat değil. Bir de bu coğrafyada gayrimüslimler, Osmanlılar geldiği zaman da zaten böyle teşkilatlanmış değildi. Yani Müslümanlar Anadolu'yu aldıktan sonra buraya pek çok gayrimüslim geldi, yerleşti. Bu gayrimüslimlerin öyle yerleşmiş medreseleri, okulları yoktu. Bunlar Tanzimat'tan sonra teşkilatlandılar. Klasik zamanda gayrimüslimlerin gideceği bir mektep yok. En fazla okuyacağı mektep kendi bağlı bulunduğu cemaatin papaz mektebidir. Hı hı. Papaz olabilir. Yani bir Ermeni gencin en büyük hayali bulunduğu şehrin papazı. Hadi bilemediniz. Katogikosu yani piskoposu, hadi bilemediniz, patriği olmaktır. Daha ötesine gidemez. Klasik devirde biliyorsunuz gayrimüslimlerden fazla devlet adamı da istihdam edilmiyor. Bu İslamiyet'e aykırı değil ama bir tercihtir. Peki o zaman gayrimüslimlerin nüfusun yarısını teşkil ediyor. Bu devletin idaresinde söz sahibi olma hakları yok mu? Veya bu gayrimüslimlerin içinde kabiliyetli, liyakatli gençler varsa İstifane. Devlet bunlardan istifade etmesin, hı hı, mi? Bir eliyle bu koca miktarı bir tarafı mı itsin? İtmiyor Osmanlılar. İşte bunun için devşirme sistemini getirmiş. İlk başta esirler arasında zeki ve kabiliyetli, bir de fiziği düzgün olanlar ayrılıyor. Bunlardan devlet adamı ve asker yetiştiriliyordu. Sonra esirlerin sayısı azaldı ve anlaşmalar sebebiyle esirlerin çoğu serbest bırakıldığı için fidye karşılığı başka bir yol düşünüldü. İşte o da devşirme sistemidir.
Daha önce örneği var mı dünyada? Hayır, devşirme dünyada yok.
Şöyle var. Yani köle menşeli kişilerden Memlüklerde ve Hindistan'da Tuğluk Şahlarda yükselen devlet adamı olanlar var. Ama bu şekilde bir sistem, hı hı, Osmanlı'dan önce yok. Benzeri sistemler var ama bu şekilde bir sistem. Teknik olarak böyle gidip hakim olmayan unsurun içinden çocukların alıp yetiştirmesi Osmanlı'ya mahsus bir sistemdir. Bu tabii belli bir kanun çerçevesinde yapılıyor. Yoksa Osmanlı askerleri köylere basıp da oradan çocuk kaçırmıyorlar. Bazı filmlerde
var, evet.
Bunun bir kanunu var, devşirme kanunu. Bu kanuna göre işte şu kadar evden ne kadar çocuk alınacağı, hangi
kayıtları
çocuk
var
alınacağı,
değil mi?
Kayıtları
yani
var,
kimin nereden devşirildi,
alındığı, kaç yaşında olduğu, fiziki hususiyetlerin bir kısmı bugüne kadar intikal etmiş. Bununla vazifeli çok pehrizkar memurlar vardır. Osmanlı Devleti'nde birkaç memurun çok pehrizkar olmasına ayrıca dikkat edilir. Bunlardan bir tanesi esirciler ketüdasıdır. Çünkü çok suistimale elverişli bir iş olduğu için köle ticaretinin başında bulunan esnaf odası reisinin çok ciddi, çok güvenilir, çok ahlaklı, çok namuslu bir adam olmasına ayrıca ehemmiyet gösterilir. Bunlardan bir tanesi devşirme memurudur ki haksızlık yapmasın. Bu kanun çerçevesinde lazım gelen şartları haiz çocuklar gayrimüslimlerin arasından devşirilir. Bu umumiyetle Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim nüfusu Rumeli'dedir. Balkanlardadır, buradan devşirilir. Anadolu'dan çocuk devşirilmez. Sebebi devşirme kanununda, burada uzatmak belki yersiz ama Hazreti Muhammed İslamiyet'i tebliğ etmeden önce Hristiyanlığa veya Yahudiliğe girmiş olanlar devşirilmez. Dolayısıyla Yahudiler, Ermeniler ve Ortodoksların bir kısmı ve Süryanilerden devşirme çocuk alınmaz. Çünkü bunlar daha önce bu dine girmişlerdir. Ama Hazreti Muhammed'in İslamiyet'i tebliğ ettiğinden sonra bu dine girdikleri muhakkak olan Sırplar, Bulgarlar, Ukranlar, Hırvatlar, Arnavutlar, Grekler, bunlardan devşirme alınıyor. Sebebi bu. Bunun bir kanunu var. Bu çocuklar belli bir zeka testine tabi tutuluyor. Bu zeka testi bugünkü gibi elbette ki bir merkezi sistemle yapılan bir test değil. Bu devşirme emini denilen vazifelinin yanında kaifler vardır. Kaif, ilmi kıyafet veya kıyafetname mütehassıs demek. Kıyafet dış görünüş demektir. Biz şimdi elbise ediyoruz ama kıyafet dış görünüş demektir. Bir insanın dış görünüşünden, ihtilaçlarından yani el hareketlerinden, mimiklerinden, saç, göz, burun, kulak, dudak, el, ayak, omuz, göğüs, bel gibi vücutların organlarından onun karakterine bir takım ipuçları elde etme ilmine biz ilmi kıyafet veya kıyafetname diyoruz. Bu yarı yarıya pozitif, yarı yarıya pozitif olmayan bir ilimdir. Yani nakille anlaşılan bir ilimdir. Eskiden ilmin fenli bu kadar inkişaf etmediği bir zamanda bu mühim bir.
Doğuda daha da önemli, değil mi? Doğuya gidildikçe daha da önemli.
Mesela bir yere vazifelendirecek insanlar bununla. Mesela Sultan Abdülhamit'in tayin ettirdiği kişilerde aradığı en mühim hususiyetlerden biri. Mutlaka görmeden onu tayin etmiyor. Hatta fotoğraf çektiriyor. Diyor ki, hatta antır parantez söyleyeyim, fotoğraflarda gülünmesini yasaklamıştır. Şimdi de vize alırken vize pasaport fotoğraflarında gülmek yasak biliyorsunuz. Manasız bir yüze bakacaksınız. Çünkü bu yüz, manasız bir yüz, karaktere daha çok delalet ediyor. Sultan Abdülhamit de öyle emir vermiş. Fotoğraflarda gülmek yok. Ciddi duracak herkes.
Yanıltmayacak yani.
Yanıltmayacak insanlara. Hmm. Evet. Evet. Bu onun da müracaat ettiği bir usul. Çocuklar bir kere önce bununla seçiliyor. Ondan sonra çocuk zeki mi, kabiliyetli mi, buna misal bir takım tatbiki testler yapılıyor.
Bir parantez açacağım daha iyi anlayabilmek için. Şimdi devşirmenin bir zamanı var mı? Yani
evet, birkaç sene, öyle her gün yok. Hı-hı. 3 senede bir devşirme yapılıyor. Fakat eğer ihtiyaç varsa, şey düşmüşse, o zaman hususi devşirme, ara seçim gibi bir devşirme yapılıyor.
Peki, devşirme yapılacağı dönemde evet. İstanbul'dan kalkıyor evet. insanlar. Çocukların devşirileceği yere, Balkanlarsa evet. Balkanlara gidiyor.
Bunlar yazılı, tespit edilmiş. Nerede kaç ev var, kaç evin kaç çocuğu var, bunlar Hı-hı. biliniyor vergi Hı-hı. sebebiyle.
Peki, diyelim ki biz devşirme kurulu diyelim ona. Evet. Bir ekibin içindeyiz. Gittik Balkanlarda evet. bir yere, Bulgaristan'da bir merkeze gittik. Bizim geldiğimiz biliniyor mu?
Biliniyor.
İnsanlar bizim gelmemiz için...
O zamanın şartlarında ne kadar biliniyorsa biliniyor.
Ama haberleri var.
Tabii.
Yani kimseyi yoldan geçip almıyoruz.
Hayır öyle bir şey yok.
Peki burada bir kural var mı? Yani şu yaş grubundaki Tabii. tüm çocukları göreceğiz ya da aileler talep edecek gibi bir izni olacak
Şimdi
gibi.
Şöyle, ailenin talebine ve rızasına bakılmıyor. Ancak talep eden ailelere öncelik veriliyor. Diyeceksiniz bir aile çocuğuna devşirme verir mi? Şimdi bir aile çocuğunu ilkokulu bitirdikten sonra Amerika'da tahsile gönderiyorsa... Bu devşirme değil mi?
Gelmiyor da geriye. O kadar küçük gidince
Bırakın
de.
Amerika'yı. Çocuğunuzu 4 yaşında anaokuluna veriyorsunuz. Anaokulundan sonra bu çocuk devşirilmiş olmuyor mu? Hele Türkiye'de pek çok tartışılan bir eğitim sistemi varken. Artık bu çocuk orada 13 sene sizin dışınızda. Belki de çok tasvip etmeyeceğiniz insanlar tarafından bazı da çağ dışı bilgiler.
Orada çok tercihiniz olmuyor belki Türkiye içinde evet. ama mesela her ailenin şimdi yurt dışında çocuğum okusun şimdi, gibi bir hayali var.
Şunu söylüyorum yani neticede zamana göre bakacaksınız. Evet aileler çocuklarının değiştirmesini isteyebiliyorlar. Neden? Balkanlar fakir memleket. O zaman dünyanın her yeri fakir. Dediğim gibi bir çocuk hele kabiliyetliyse bulunduğu köyde en fazla olacağı oranın papazıdır. Değilse domuz çoban olarak ömrünü tamamlayacak. Bazı aileler çocukların önüne bir fırsat geldiğini düşünüyorlar ve bunu saraya veriyorlar. Bunun misalleri var az da olsa.
Bunun kendi sosyal hayatımızda da örnekleri var. Çocuğuna bakamayan ailelerin başka ailelerin.
Bunlar evet. da biraz onun hatta Rusya'da bazı aileler köle olarak satıyor çocuklarını hayatta kalabilsin diye.
Yani doyuramayacak
açlık, sefalet, baskınlar, kavgalar, dövüşler. Afrika'da da böyle. Orta çağdan ve yeni çağdan bahsediyoruz. Yani hadiseye bunu devamlı zihinde. Rızası olmayanlar var mı? Az olmakla beraber onlar da var. Onlar da bir şekilde tatmin ediliyor. Yani para
rızası
verileri.
Olmadan ben senin
alınıyor,
çocuğunu...
Alınıyor, evet. alınıyor. Ancak onlar bir takım imtiyazlarla tatmin ediliyor, maddi imtiyazlarla. Yani çocuğun bize lazım, sana lazım değil. Hı hı. Senin başka çocuğun var. Tek çocuğu olan almıyor. Yani 40 evde bir evden alınıyor. Bütün evdeki çocuklar biliniyor. Ve kaç yaşta olacağı bellidir. Yani küçük çocuk almıyor 3-4 yaşında çocuğu. 7-8 yaşından sonra niye çocuk hastalıkları falan geçecek çocuğu? Onunla uğraşamaz ki mektep. 8-9-10 yaş idealdir. 15 yaşına kadar alıyor bu çocukları. Ailelere belli şartlar altında çocukları alınıyor. Kaydediliyor bunlar. Gayet sistemli bir şekilde kaydediliyor. Ve bunlar aynı şekilde İstanbul'a getiriyor. Dediğim gibi ailelere de bir takım imtiyazlar tanınıyor. Bu imtiyazlar ciddi vergi imtiyazlarıdır. Ailelerin pek çoğunun statüsü değişiyor.
Peki kısa bir ara verelim. Sonra bu çocukların geleceği nasıl oluyor, nasıl değişiyor bunları da konuşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Devşirmelerden bahsediyoruz. Ailelerin bir şekilde rızasının sağlandığını, onlara vergi imtiyazları da dahil olmak üzere başka bir statü verildiğini, aslında çocuğun daha o andan itibaren ailesine bir fayda oluşturduğunu görüyoruz. Bundan sonrası da aslında kendi hayatına ve elbette ki yaşadığı topluma ve devletine bir katkı oluşturma yolunda ilk adım.
Evet, tabii her ailenin çocuğunu vermek istemeyeceği tabidir. Ama şurası bir hakikattir ki Osmanlı Devleti ciddi bir devlet. Bu da bir yağma değil. gayet ciddi bir şekilde cereyan eden bir hadisedir devşirme sistemi.
Şunu da söylemek lazım. Yani öyle örnekleri de var.
Ağlıyor, çırpınıyor, yalvarıyor. Almayın çocuğumu götür. Böyle şeyler, manzaralar yok. Böyle manzaraların hasıl olmasını zaten devşirme memurları istemez. Hükümet asla istemez. Yani ne yapıp yapıp bu işi tatlıya bağlamayı emrediyorlar. Evet. Talimatlar bu şekildedir.
Bir de tabii örnekler de var. Yani o köyden başka bir köyden işte vezir tabii. olmuş, başka yerlere yükselmiş, başarılar elde etmiş insanların hikayeleri bu tür kapalı toplumlarda daha hızlı
tabii, biliniyor
duyulur.
Biliniyor bunlar. Yani daha önce alınan çocukların götürüldüğü yerde etinin yenmediğini, yani Türklerin yamyam olmadığını, bu çocukların kuyulara atılmadığını, iğneli fıçılara atılmadığını, bunların köle olarak madenlerde çalıştırılmadığını, Enderun Mektebi'ne alındığını, orada devlet adamı olarak veya Yeniçeri olarak yetiştirildiğini, maaş aldıklarını, en azından rahat ve sağlıklı ve müreffeh, yani cemiyette en rahat hayatlardan birini yaşadıklarını aileler biliyorlar.
Evet.
Tabii bu onların gönül rızasıyla vermesinde tamamen temin ediyor mu? Zor. Bazı aileler vermeyebiliyorlar ama dediğim gibi devlet bunu bir şekilde aileleri razı ederek elde ediyor. Ama dediğim gibi rızaya bakılmıyor. Çünkü o çocuğa ihtiyaç var. Çocuk eğer fiziği düzgünse, zekası...
Askere gitmek gibi düşünsenize şimdi mesela belli bir yaşa gelince askere gidecek.
Tabii aileler şöyle düşünüyorlar. Bu çocuğa bizim ihtiyacımız var, bize bakacak, burada işimizi görecek. Bir ikincisi bir de tabii din değiştirme meselesi var. Ne
şimdi
kadar
onu
olsa...
soracağım. İki şey çok evet. önemli. Biri yaş. Yani geçmişini unutuyor mu bu yaş itibariyle? Soyunu vesairesini. İkincisi tabii geldikten sonra ne oluyor kısmında belki konuşacağız.
Evet.
İşte Enderun'a geldiği andan itibaren aslında bir yol haritası. Asker mi olacak? Yönetici mi olacak?
Evet.
Bu konuda bir ayrım yaşıyor. Bir de tabii yeni bir dinle tanışıyor.
Evet. Şimdi bu çocuklar 7-8 yaşında, 15 arası, bu çocuklar götürülürken İstanbul'a mesela birkaç tane kaçma vakası olmuştur. Bu vakaları oryantalistler çok abartmışlardır. Yani çocukların rızasız gittiğini. Elbette ki 7-8, 10-12 yaşında bir çocuk ailesinden alınıp da meçhul bir yere giderken kaçar. Yani biz ilkokula giderken çok kaçan görürdük. Yani ilkokula bir yatılı okula giden çocukların
evet.
kaçtığı çok vakidir. Yani bu kere yani hadiseyi bu kadar dramatize etmenin yeri yok. Yani küçük bir çocuğun götürüldüğü yerden kaçması bence çok fazla bir mana ifade etmiyor. Anne babanın onu vermek istememesi bence daha manalıdır. Hı. Çocuğundan ayrılmak istememesi ama çocuğun kaçması gayet normaldir. Neticede bu çocuklar bir şekilde Osmanlı ülkesinin merkezine götürülüyor. Tabii hemen İstanbul'a götürülmüyor. Bu dediğim gibi çok ciddi bir sistem. Kaç çocuğun devşirileceği belli. Kaç çocuğa ihtiyaç olduğu belli. Bu çocukların ne yapılacağı belli. Tıkır tıkır iş yürüyor. Bu çocuklar evvel emirde şu güzel elbiseler giydiriliyor. Sünnetli değilse sünnet ediliyor. Ve ondan sonra Anadolu'da bu işle vazifeli güvenilir köylü ailelerin yanına veriliyor.
Hmm.
Bu köylü ailelerin yanında oturma, kalkma, konuşma, Türkçe, efendim İslam dininin esaslarını öğreniyor. Bu aileler bunun karşılığında bir nevi bakıcı aile gibi düşünün bunları. Muafiyetleri veya para alıyorlar. Bu işlerden.
Hı hı.
Ya muafiyet temin ediliyor, vergi muafiyetleri. Ondan sonra bu çocuklar artık belli bir kıvama gelince buradan alınıp Acemi Oğlanlar Mektebi'ne. Bugünkü bir ilkokul olarak bunu düşünebiliriz. Edirne'de var. İstanbul'da var. Mesela bugünkü İstanbul'da Türk İslam Eserleri Müzesi olan İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet'te bir Acemi Oğlanlar Mektebi'ydi. Galatasaray Lisesi bir Acemi Oğlanlar Mektebi'ydi. İskender Paşa Sarayı Kadırga'da bir Acemi Oğlanlar Mektebi'ydi. Edirne'de de vardı Acemi Oğlanlar Mektebi. Buraya alınıyor. Burada bugünkü ilk tahsile muadil dersler görüyor çocuk. Burada biraz da çocuğun karakteri ve ne olacağı belli oluyor. Acemi Oğlanlar Mektebi'nde okudukları zaman bunlar aynı bugün İngiltere'de olduğu gibi önlerinde iki yol beliriyor. Bu çocuklar işe yarar mı yaramaz mı? Yararsa ne işe yarar? Yüksek meziyetlere, zekaya sahipse ve fiziği düzgünse devlet adamlığına, zekası daha düşük ama güçlü kuvvetliyse askerliğe kayırılıyor.
Bunun dışında bir alternatif var mı?
Ha, bunun dışında bir alternatif yok.
Yani
zaten iki tane
dışında,
amme hizmeti var.
Tamam. Yani bu ikisine de yaramıyorsa?
Yaramıyorsa ne olacak? İlk zamanlarda bunlar ortakçı kul oluyorlar. Devlet çiftlikleri var. Devlet çiftliklerinde çalışıyorlar. Veya ailelerine iade ediliyorlar.
Balkanlara.
Bunu çok hı. nadir ama. Yani ortakçı kul olarak istihdam edilmiş bunlar. Veya daha düşük Yeniçeri ve Enderun oğlanı olamayacak seviyede olanlar daha düşük vazifelerde de vazifelendirilmiş. Birun halkından mesela, sarayın Birun dış vazifeleri var, kabıcı başılık gibi. Bunlarda da vazifelendirildiğini görüyoruz. Düşük işlerde ama. Yani yüksek belli bir rütbenin üzerine çıkamıyor bunlar. Diğerlerinin kategorisinde değil çünkü. Zekaca, mesela ahlaksızlığı var çocuğun. Bunlar ortaya çıkıyorsa, bunlar asla Yeniçeri veya Enderun'a kayırılmıyor. Enderun'da ve Yeniçeri Ocağı'nda boşalma oldukça acemi olanlar mektebine haber gidiyor. Çıkma yapın. Mezun verin. Kaç tane? 3 tane. 3 tane çocuğa çıkma yapılıyor.
Onlar zaten mezuniyeti hak kazanmış, evet, bekleyen.
Onlar saraydaki Enderun-u Humayun Mektebi'ne gidiyorlar veya Yeniçeri Ocağı'na çömez olarak kayırılıyorlar. Saraya gidenler, burada Enderun-u Humayun adında dünyanın en ciddi mekteplerinden bir tanesi var. Osmanlı Devleti'nin de en yüksek, en kaliteli mektebidir. Burası 6-7 sınıftan müteşekkil. Her sınıfında 200, 300, 400, 500, bazen 100 talebe okuyor. Büyük odalar, küçük odalar, işte Şahinci Koğuşu, işte Doğancı Koğuşu, Kilerci Koğuşu derken en son has odaya kadar burada yükseliyorlar, tahsili görüyorlar.
Şimdi Enderun burası mektebinde paralı bir okul olsaydı dünya çapında, evet, buraya herhalde dünyanın en zengin insanları ancak çocuklarını
burası
gönderebilirdi.
Burası İngiltere'deki Eton Mektebi'nin muadilidir. Vaktiyle Fransa'da buna muadil mektepler vardı, artık yok monarşi zamanında. Avusturya'da buna muadil mektepler vardı, şimdi yok. Bunun dışında da başka bir, bunun benzeri yoktur. Eton Mektebi şu anda hala devam ediyor. İngiltere'yi idarecinin %80'i Eton mezunudur. Daha çocuk doğmadan sıraya giriyorsunuz. Doğduğu zaman parasını yatırıyorsunuz, ciddi bir para. Eton Koleji fevkalade disiplinlidir. Mesela hiçbir kadın alınmaz. Vazifeli öğretmen hep erkeklerden müteşekkildir.
Öğrenci
hep erkek. Ta Kral 4. Henry zamanında kurulmuş. Önce yetim soyluların çocukları için kurulmuş. Sonra herkes alınmaya başlamış. Kraliyet ailesinin prensleri de oradan mezun. Fevkalade disiplinlidir. Burayı bitirenler hem ilimde hem işte spor ve başka müsabakalarda, hobilerde bir centilmen olarak yetişirler. Etonyalılar derler onlara. Etonyalılar. Eton yani ayrı bir memleket gibidir Etonya. Burayı bitirenler de umumiyete Cambridge ve Oxford'a gider ve ondan sonra İngiltere'nin tarihindeki yerini alırlar. Aynı bizdeki Enderun Mektebi'ne benziyor. Eton Mektebi. Evet. Ve şu anda hala ayakta, o da enteresandır. Evet.
Hala şu andaki İngiliz hükümetini, aynen, kadroyu besliyor.
Besliyor, evet. Mesela David Cameron, önceki başkan, Etonyalıydı. Ondan öncekiler de Etonyalıydı. Bizde Enderun Humayun Mülkiye Mektebi'ne dönüştü ama Mülkiye Mektebi nerede? Enderun Mektebi nerede? Enderun Mektebi'nde okuyan çocuk, ki buraya 12-13 yaşında gelir, 24-25-20, en geç 25 yaşına kadar burada olur. Demek 10-12 sene okuyor. Burası orta lise ve üniversite tahsili veren bir yerdir. Ve ondan sonra bir takım devlet hizmetlerine kayırılıyor ve buradan çok büyük devlet adamları çıkmıştır. Osmanlı sadrazamlarının 50 kadarı Enderun'dan, aynı bu şekilde devşirme mehazlıdır, menşeilidir. Pek çok devlet adamında da biz bu devşirme menşeili olduğunu görüyoruz. Bunların en tipik bilinenleri Sokullu Mehmet Paşa'dır. Ona gelmeden önce diğerleri Yeniçeri Ocağı'na girerler. Yeniçeri Ocağı'nda da askeri tekniklerle yetişirler ve daha sonra o ocakta nefer, icabında subay olarak belli bir yaşa kadar vazife yaparlar. Ondan sonra genç yaşta tekaüde ayrılırlar. Tekaüt maaşıyla evlenir, bir hayat kurarlar. Veya kıdemli subay olarak bir nevi kurmay mektebi hocası gibi
gençlere
talim ve terbiye verirler. Yeniçeri Ocağı'nın kıdemli subayları olarak. Saraya, Enderun Mektebi'ne alınanlar ise burada devlet adamı olmak üzere yetiştirirler. Burada artık burayı bitirenler bir Osmanlı centilmeni olarak yetiştirilir. Bunlar dinine bağlı, güzel konuşan, güzel oturan, güzel giyinen, bedi zevkleri, estetik zevkleri gelişmiş insanlardır. Şimdi bu hususta söylenecek sözler çok. Bir kere bu devşirmeler mazilerini unutuyor muydu? Aileleriyle temasa geçenler var mıydı? 8-10 yaşında bir çocuğun mazisini unutması kolay değil. Bunlar elbette ki çocukluğunda köyünü, ailesini tanıyor, biliyor. Orada aldığı izler, öğrendikleri elbette ki onun karakterinde yer ediyor. Fakat biliyorsunuz insan karakteri iki kısma ayrılıyor. Bir genlerle gelen karakterler. Bir de çevreden edindiği karakter. Bir anne babadan gelen yani. Bu çok kuvvetlidir. Ama karakterin %30'unu teşkil eder. Ama asla değişmez. Çevreden gelenler aile, mektep, bulunduğu, görüştüğü insanlardan gelir. Karakterin %70'ini teşkil eder fakat çok kolay değişir. Binaenaleyh bu çocuğun da genlerinden gelen karakteri elbette değişmez ama ailesinden gördükleri zaman için unutuyor. Yerini mektepte ve ondan sonra gördükleri alıyor. Karakterini teşekkül ettiren artık o köyü değil, Bulgaristan'daki köyü değil, artık Enderun Mektebi ve ondan sonrası oluyor. Bir de akrabası olmadığı için, belli bir gayeye hizmet ettiği için ailelerini pek de hatırlamak istemiyorlar. Önceki hallerini pek de hatırlamak istemiyorlar.
Din değiştirmiş oluyorlar. Belki şimdi onun da bir etkisi var.
Şimdi bir de eski kültürümüzde Müslüman olanlarla ben görüştüm. Eskiden kalma insanlar ondan önceki hayatlarını anmak istemezlerdi. Ondan önceki isimleriyle anılmak istemezlerdi. Annelerinin babalarının bile o isimle anılmasını istemezlerdi. Hatta Osmanlı Devleti'nin Müslüman olanlar bir yere kaydedilirken anne babaların ismi asla yazılmaz. Abdullah ve Havva yazılır. Hmm. Abdullah Allah'ın kulu, Havva ise Halevâ validemizi sembolize eder. Bir Müslümanın hanesinde gayrimüslim ismi, yani bir şimdi geldiğimiz yere bakın, bir de Osmanlı'nın hassasiyetine bakın. Yani Müslüman olmuş birini rencide etmemek için Çin onlara dönme derler, bilmem ne derler, belli vazifelere alınmaz falan filan. O zaman öyle. Biraz da bundan dolayı pek ailelerini anmak, o zamanları konuşmak istemiyor. Kimse de zaten onu anmıyor. Zaten öyle bunu konuşacak, aynı hatıraları paylaşacak kimse de çok fazla olmuyor zaten. Çünkü bir köyden umumiyette ya bir çocuk alınıyor ayda yılda bir, ya alınmıyor. Yani aynı anda 2-3 tane çocuğun alındığı vakidir ama çok değildir.
Ama bir taraftan da tabii bunu hatırlayan, var, doğduğu yerlere yatırım yapan, oraya ihya eden, ailesinin Müslüman olması için çalışanlar da,
evet,
var.
Pek çok devşirme belli bir mevkiye geldikten sonra, yani saraydan mezun edilip de belli bir mevkiye geldikten sonra memleketini hatırlayanlar da var. Memleketine bir takım yatırımlar, bir takım iyilikler yapanlar
İhsanlar.
Olmuş. Bunların içinde işte birkaç tanesi çok tipik hikayelere sahip. Bir tanesi Sokullu Mehmet Paşa'dır. Sokullu Mehmet Paşa Hırvatistan'ın Sokolovic kasabasından devşirilmiş. Onun için Sokullu Mehmet Paşa diye biliniyor. Esas ismi Tavil Mehmet Paşa'dır. Çünkü Osmanlı tarihinin en uzun boylu devlet adamı olarak biliniyor. 2 metre 10 santim arasında bir boyu var. Ayakkabısına bir çocuk sığardı diyorlar. Çok iri yarıydı. Tavil uzun demektir. Damattır aynı zamanda. Kanuni Sultan Süleyman'ın torunuyla evlidir. Ve soyu günümüze kadar devam etmiştir. Osmanlı Hanedanı'nda kızlardan, Sultan Mahmut'tan önce birkaç soy devam etmiş. Onlardan bir tanesi de Sokullu Mehmet Paşa'nın soyu Esma Sultan'dan günümüze kadar devam etmiştir. Sokullu Mehmet Paşa devşirildikten kısa bir zaman sonra, epey bir zaman sonra, silahtar olduğu zaman, silahtar padişah yaveri diyelim, memleketini aradı. Ne var ne yok memleketimde. Ve tabii gençti, silahtar olduğu da 25-26 yaşında, yani çok da yaşlı değil. İki kardeşi vardı. Onları da saraya aldırmak istedi. Ve kendi kasabasına devşirme memuru gönderdi. Ve iki kardeşinin devşirmesini emretti. Sokullu Mehmet Paşa annesi, bir çocuğu zaten gitmiş. İki çocuğundan birini vermek istemedi. Onu yanında tutmak istedi. Onun yerine Sokullu Mehmet Paşa'nın hiç tanımadığı bir amcasının oğlu, babası ölmüş, onların yanında kalıyordu. Onu kendi çocuğu diye verdi. İki çocuk devşirildi. Sokullu Mehmet Paşa bunlara kardeşi muamelesini yaptı. Gelince birinin kardeşi olmadığını öğrendi ama artık iş işten geçti. Bu ikisi Enderun'a alındılar. Enderun'da tahsil gördüler. Fakat Sokullu Mehmet Paşa'nın kardeşi veba hastalığından genç yaşta öldü, saraydan çıkamadı. Fakat diğeri, amcasının oğlu, çok büyük bir Osmanlı devlet adamı olmuştu. Sokullu Mustafa Paşa diye bilinir. Budin Beylerbeyidir. 20 seneden fazla Macaristan'da beylerbeylik yapmıştır. Çok tanınmış bir beylerbeyidir. Çok güzel Macarca konuşurdu. Çünkü Hırvat asıllı olduğu için Macaristan'da çok güzel bir idare yaptı. Hatıralarını yazmıştır. Çok nadirdir hatıralarını yazan. Vaka devşirme zamanından çok bahsetmiyor ama hatıralarını yazan ender devlet adamlarındandır. Sokullu Mehmet Paşa'nın irtibatı budur. Kardeşi ise papaz oldu. Sokolovic de papazlık yaptı.
Demek Sokol ki ailede Paşa, genetik olarak bir şey varmış.
Süperiorite var. Anne babası İstanbul'a geldiler. Müslüman oldular. Fakat büyük çocuk orada kaldı. Sokullu Mehmet Paşa onu Bosna patriği yaptı. Kardeşini. Düşünebiliyor musun? Osmanlı Devleti'nin sadrazamı kardeşi Bosna patriğidir. Patriği. Çok enteresan bir sistem. Bu dünyada benzeri yoktur. Annesi çok ağladı. Keşke onu da verseydim, o da Müslümanlıkla şereflenseydi diye. İkinci bir misal, daha evvel bahsettiğim Yusuf Paşa'dır. Yusuf Paşa, Nadin, Dalmatya'nın Nadin kasabasından dediğim gibi bir vezirin arabasının çamura saplanmasında yardımcı olduğu için vezirin dikkatini çeken bir çocuk. Bir hancının yanında çalışıyor. Muhtemelen anne baba ölmüş. Hancının karısı Mara ona bir partal kundura vermiş. Kocaman, kocasının eski kundura, onlarla dolasın. Yere çünkü taşa basmasın diye. Çocuk vezir isteyince, para da verilince kaide dışı, irregüler bir şekilde devşirilmiştir.
Yani normal, aslında normalde döneminde olmadan.
Olmadan. Belki zamanı olsa belki o da devşirilecek. Belki hiç devşirilmeyecek. Kimsenin dikkatini çekmeyecek hancının yamağı. Devşirildi. Paşa bunu yanına aldı, İstanbul'a getirdi, Enderun Mektebi'nde okudu ve çok liyakatliymiş ki talihde yaver gibi. Hatta o kadar güzeldi ki Yusuf adını verdiler. Hmm. Adı Joseph'miş zaten. Yusuf adını verdiler güzelliği sebebiyle. Terfi etti, vezir oldu. Girit serdarlığına tayin edildi, Girit'i fethetti. Ve Sultan İbrahim'in kızıyla evlendi. Hatta şöyle bir hikaye anlatırlar. O kunduraları her zaman saklamış yanında. Hmm. Ve terfi saraydan çıkıp da bir vazife alınca eline de servet geçince içlerini altınla doldurmuş ve Nadin'de kendisine o partal kunturaları veren analığı diyelim hancının karısı Mara'ya göndermiş. İşte senin acıyıp da bir partal kundura verdiğin Joseph şimdi Yusuf Paşa oldu ve seni hiç unutmadı diye onu tatip etmiş. Bunlar birer hikaye ama hakikat payı elbette ki büyük ölçüde vardır. Dediğim gibi devşirmelerden irtibatı olanlar var. Fakat şöyle şeyler de anlatılıyor. Biraz da Yeniçeriler için. Sonra Müslüman olanlar biraz sofu olurlar biliyorsunuz. Biraz da mutaassıf olurlar kendi dinlerinde. Bütün dünyada böyledir bu. Yani sonradan o dine girenlerin daha dindar olduğu müşahede ediliyor. Bu Yeniçerilerin de dini hususlarda çok hassas oldukları ve kendi aileleri, kendi memleketlerinden bahsedilmesini bile istemediklerini söylerler. Hatta yabancı tarihçiler bunu biraz abartırlar. Yeniçerilerin kendi taraflarına çok gaddar davrandığını düşünürler. Yani
savaşlarda.
Halbuki Yeniçeri zaten profesyonel askerdir. Yani bunun gaddarlık değil de bu sert ve en azından işini iyi yapmayı siz vaktiyle işte memleketine karşı olan beni verdiniz veya işte ben artık Müslümanım sizden değilim bunu gösterme gibi bir gaddarlığa bağlamak basit bir düşünce oluyor. Burada bir kere müsteşrikler yanılıyorlar. Yani Yeniçerileri bununla itham etmeleri doğru değildir. İkincisi Yeniçerilerin devşirmelerin bir takım milliyetçi, kendisini milliyetçi denenler tarafından tenkit ediliyor. İşte bunlar Osmanlı Devleti'nde istihdam edilmeye başlayınca Osmanlı Devleti inişe geçti. Ben buna hiç katılmıyorum. Tarihi gerçekler de bunun aksini söylüyor. Devşirme sistemi eski bir sistem ama bunun hakim sistem oluşu Fatih Sultan Mehmet'ten itibarendir. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı Devleti'ni bir imparatorluk yapan şahsiyettir. Çandarlı Halil Paşa ki en uzun sadrazamlıkta kalan biridir. Onun tasfiyesinden sonra Fatih Sultan Mehmet bir karar aldı. Dedi ki belli bir aileden gelen hele hele Anadolu'nun mahalli hanedanlarına bağlı birinin vezir olması, yüksek salahiyatlar olması doğru değil. Hatta Fatih Kanunnamesi'ne hüküm var. Kızlarımdan doğanlara sancakbeylikten daha yukarı vazife verilmesin. Beyler bey olmasınlar. Vezir sadrazam hiç olamaz. Bir padişahın kızından doğanlar. Ki bundan bir ben de padişahın torunuyum demesin diye tasfiye etti. Ve devşirmeleri istihdam etmeye uygun gördü. Ezanos Paşa, Mahmut Paşa bunlar devşirmeydi, kötüler miydi? Hayır bunlar da Rum Mehmet Paşa kabiliyetli insanlardı. Bazıları bunları Köprülü Mehmet Paşa, bazıları bunları dinlerine dolayarak devşirme sistemini kötüler. Bu doğru değildir. İslamiyet'te ırkın bir hemmiyeti yoktur. İslamiyet'te din önde gelir. İkincisi liyakat önde gelir. Irkını sevmek, onun iyiliğini istemek de kötülenmemiştir. Ama onu ön plana çıkarıp diğer ırkları yok saymak İslamiyet'e aykırıdır. Osmanlı bunu yapmamıştır. Ve devşirme sistemi faydalı bir şekilde işlemiştir. Devşirmeler saraya da damat oldukları için, aralarında da klik kuramadıkları için Türk asıllı olanlardan isyan eden, devletin başına bela çıkaranlar olmuştur. Fakat devşirme menşelilerden vatana hıyanet eden veya bir problem çıkartan, bir fitneye karışan çok fazla görülmemiştir. Bu da bu sistemin başarısını gösteriyor. Evet. Son olarak söylemek istiyorum ki işte Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Devleti yapan prensiplerden bir tanesi bu. Liyakat ve talih. Osmanlı ülkesindeki gayrimüslim vatandaşların zekasından, kabiliyetinden Osmanlı böyle istifade etmiş. Bunu şimdi kim yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri. Dünyanın süper güç olmasının sebebi kaşı gözü değildir. Osmanlı sistemini, elbette ki yeni çağda kalmış bir sistemi aynen adapte edemezsiniz. Kendini adapte etmiş. Amerikalı hiçbir kompleks duymadan, belki hoşlanmasa bile dünyanın her yerinden insanları kendi ülkesine çekiyor. Onları tertip ediyor. Hindistanlılar, Güney Afrikalılar, Çinliler bugünkü müreffeh Amerika'yı teşkil eden beyinlerdir. Gidin NASA'ya, gidin hastanelere, en kabiliyetli insanlar bunlardır ama bunlar orada aşağılanmazlar en azından resmen ve her türlü imkanlar bunlara sağlanır. İşte ben bunu görünce bu Osmanlı sistemiydi. Zamanı adapte edilmiş haliydi diyorum.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.